Ayrım 7.
Sigit ölüm döşeğinde onun ilk yaklaşımlarına karşı koyamayan Buck'la hemen dost olmuş küçük bir İrlanda setiriydi. Bazı köpeklerin sahip olduğu doktorluk özelliği vardı onda. Yavrularını yıkayan bir ana kedi gibi Buck'un yaralarını yalayıp temizledi. Düzenli bir biçimde her sabah kahvaltısını bitirdikten sonra üstlendiği bu görevi yerine getirdi. Sonunda Buck hem onun hem de Thorne'un yardımlarını dört gözle bekler oldu. Davranışlarıyla açıkça belli etmemesine karşın Skid, dostça davranan Nick, güneş gözleri ve sınırsız iyi özellikleriyle kocaman siyah bir köpekti. Soyundaki iki tazı türünün birinden iyi koku alma yeteneği, öbüründen de vücudunun iriliği geçmişti ona. Bu köpeklerin ona karşı hiçbir kıskançlık göstermemesi Buck'u şaşırtmıştı. John Thorne'un iyiliğini ve büyüklüğünü paylaşır gibiydiler. Buck güçlendikçe bir sürü saçma sapan oyunlarla baştan çıkarmaya çalışıyorlardı onu. Thorne da bu oyunlara katılmaktan kendini alamıyordu. Böylece Buck iyileşme dönemini geçirip yeni bir yaşama başladı. Sevgiyi, gerçek sevgiyi ilk kez tanıyordu. Güneşli Santa Clara Vadisi'ndeki Yargıç Miller'ın evinde asla tatmamıştı bu duyguyu. Yargıçın oğullarıyla avlanıp dolaşırken bir tür iş ortaklığı yapmıştı. Yargıcın torunları için gururlu bir koruyucuydu ve yargıçla aralarında heybetli ve gösterişli bir dostluk vardı. Ama ateşli, alev alev bir sevgiydi. Bir hayranlık, bir çılgınlık olan bu duyguyu uyandırmayı John Thorne başarmıştı. Bu adam onun yaşamını kurtarmıştı. Bu önemliydi. Ama daha da önemlisi ideal bir efendiydi. Öteki insanlar bir görev duygusuyla karşılığında bir iş bekledikleri için köpeklerinin rahatına dikkat ederlerdi. Oysaki Thorne onlara çocuklarıymış gibi bakıyordu. Tersini yapmak elinde değildi ve ilerisini görüyordu. İyilik dolu bir selamı ya da neşeli bir sözü asla unutmuyor, oturup onlarla uzun uzun konuşmaktan en az onlar kadar zevk alıyordu. Buck'un başını kaba bir hareketle ellerinin arasına alır, kendi başını onunkine dayar, onu ileri geri sallar, kullandığı kaba sözler Buck'a sevgi dolu gibi gelirdi. Buck bu kaba sarılıştan, mırıldanan küfürlerden daha büyük bir mutluluk tatmamıştı. Her sallanışta öylesine kendinden geçiyordu ki sanki yüreği fırlayıp vücudundan dışarı gidecekti. Adam onu bırakınca ayağa sıçrıyor, ağzı gülüp gözleri parıldarken boğazında takılıp kalmış bir sesin titreyişiyle olduğu yerde duruyordu. John Thorne coşkuyla bağırıyordu. Tanrım, sen ki konuşuyorsun. Buck'un karşısındakine daha çok acı veren bir sevgi gösterisi vardı. Çoğu kez Thorne'un elini ağzına alıp öylesine güçlü sıkıyordu ki dişlerinin izi adamın elinde uzun bir süre kalıyordu. Tıpkı Buck'un o küfürleri sevgi dolu sözler olarak anlaması gibi. Adam da bu yalandan ısırışı bir okşayış olarak kabul ediyordu. Yine de çoğunlukla Buck'un sevgisi ona karşı duyduğu hayranlıkla belirtiliyordu. Thorne'un ona dokunması ya da onunla konuşması onu sevinçten çılgına döndürüyordu ama Buck bu gösterilerinin peşinde koşmuyordu. Burnunu Thorne'unkine dayayıp okşanana dek sürtüp duran Skid'in ya da yanına gidip iri başına Thorne'un dizine dayayan Nick'in tersine Buck uzaktan onu hayran hayran seyretmekten hoşlanıyordu. Bir saat boyunca Thorne'un ayaklarının dibinde heves ve heyecanla yatıyor, gözlerini yüzüne dikiyor, baştan aşağı inceliyor, hızla geçip giden her anlamı, her hareketi ya da yüz çizgilerindeki en küçük bir değişikliği büyük bir dikkatle gözlüyordu. Ya da bir rastlantı olarak daha uzakta, yan tarafta ya da arkada yatıyor, adamın silüetini, hatlarını, vücudunun belirli hareketlerini izliyordu. Ve öylesine bir dostluk içinde yaşıyorlardı ki sık sık Buck'un bakışlarının gücü John Thorne'un başını ona doğru çeviriyor. O da hiçbir şey söylemeden Buck'unki gibi yüreği gözlerindeki parıltıda okunurcasına ona bakıyordu. Kurtarılışından sonra uzun bir süre Buck Thorne'un gözünün önünden uzaklaşmasından hoşlanmadı. Çadırdan çıktığı andan yeniden içeri girene dek Buck onun ayaklarının dibinden ayrılmıyordu. Kuzeye geldiğinden beri bütün geçici sahipleri onda hiçbir efendinin sürekli olmayacağı gibi bir korku uyandırmışlardı. Perriot, Francis ve yarım ele İskoç gibi torunun da gelip geçici olmasından korkuyordu. Geceleri bile düşlerinde hep bu korku vardı. Bu anlarda sıçrayarak uyanır, soğuğu yararak çadırın kapısına yaklaşır, orada durup efendisinin soluk alışını dinlerdi. Ama yumuşak, uygarlaştırıcı bir etkiyi belirler gibi görünen John Thorne'a duyduğu büyük sevgiye karşın, Kuzey'in onda uyandırdığı ilkel tür, içinde hala canlı ve etkindi. Ateşin yanında ve bir çatı altında yaşamın getirdiği bağlılık ve sadakat onda vardı. Yine de vahşiliğini ve düzenbazlığını yitirmemişti. Uygarlık kuşaklarının izleriyle dolu, yumuşak bir güney köpeği değil, vahşete ait, vahşetten John Thorne'un ateşinin yanında oturmak için gelmiş bir köpekti. Ona duyduğu sevgi yüzünden bu adamın bir şeyini çalamazdı. Ama başka bir kampta, başka adamlarının mallarını çalmakta bir an bile duraksamadı. Hırsızlıkta kullandığı sinsilik yakalanmasını her zaman engelliyordu. Yüzünde ve vücudunda birçok köpeğin diş izi vardı. Eskisinden daha da vahşice, daha da hırçınca kavga ediyordu. Skid ile Nick kavga edemeyecek kadar iyi huyluydular. Üstelik onlar John Thorne'a aittiler. Ama o garip köpek türü ve gururu önemsemeden Buck'un üstünlüğünü kabullendi. Yoksa korkunç bir düşmanla bir ölüm kalım savaşına girecekti. Ve Buck acımasızdı. Sopa ile diş yasasını iyi öğrenmişti. Avantajlı bir durumu asla kaçırmıyor, ölümüne bir mücadeleye giriştiği düşmanından hiçbir zaman kaçmıyordu. Spitz'ten polis ve postacının kavgacı köpeklerinden ders almıştı. Orta yol diye bir şeyin olmadığını çok iyi biliyordu. Ya efendi olacaktı ya da yönetilecekti. Merhamet göstermek ise bir zayıflıktı. İlkel yaşamda acıma diye bir şey yoktu. Acıma duygusunu korku diye yanlış değerlendiriyor, böylesine yanlış değerlendirmeler ise ölüm anlamına geliyordu. Yasa öl ya da öldür. Ye ya da başkası tarafından yen idi. Ve o zamanın derinliklerinden gelen bu yasaya uyuyordu. Gördüğü günlerden, aldığı soluklardan daha yaşlıydı o. Geçmişi yaşadığı güne bağlıyor, arkasındaki sonsuzluk Buck'un içinde güçlü bir ritimle çarpıyor, o da dalgalar ya da mevsimler gibi bu ritimle sallanıp duruyordu. John Thorne'un ateşinin başında oturan geniş göğüslü, beyaz dişli, uzun tüylü bir köpekti o. Ama arkasında yediği etin tadını tadan, içtiği su için susayan, onunla birlikte rüzgarı koklayan, onunla dinleyen ve ormandaki vahşi yaşamın seslerini ona anlatan, ruh durumunu oluşturan, hareketlerini yöneten, yattığında onunla yatan ve onunla birlikte ve onun ötesinde düşler gören, düşlerini dolduran, aceleci ve ezici, yarı kurt ya da vahşi her türlü köpeğin gölgesi vardı. Bu gölgeler öylesine ısrarla çağırıyorlardı ki onu, her gün insanlık ve insanlığın arzuları ondan uzaklaşıyordu. Ormanın derinliklerinden bir çağrı geliyordu. Onu gizemli bir biçimde heyecanlandıran ve çeken bu çağrıyı sık sık duydukça sırtını ateşe ve çevresindeki ezilmiş toprağa dönmek, ormana dalmak, nedenini bilmeden daha da içerilerde bir yere gitmek zorunluluğunu hissediyordu. Nereye, neden gideceğini bilmek de istemiyordu. Çağrı emredercesine ormanın derinliklerine çekiyordu onu. Ama o yumuşak, basılmamış toprağa ve yeşil gölgelere varır varmaz John Thorne'un sevgisi Buck'u gersin geri ateşe döndürüyordu. Onu bağlayan yalnızca Thorne'du. İnsanlığın geri kalanı önemsizdi. Gelip geçenler onu övüp okşayabilirlerdi. Ama bütün bunlar karşısında buz gibi duruyor, gösteriyi fazla uzatan birinin yanından ise kalkıp uzaklaşıyordu. Thorne'un ortakları Hans ile Pete uzun zamandan beri beklenilen Sal'la birlikte döndüklerinde Thorne'a çok yakın olduklarını öğrenene dek onları önemsemedi. Daha sonra onları edilgin bir biçimde karşıladı. Yaptıkları iyilikleri sanki onları onurlandırıyormuşçasına kabullendi. Toprağın üstünde yaşayan, basit düşünen ve açık bir görüşe sahip olan Thorne gibi geniş yürekli insanlardı bunlar. Ve Sal'ı Dawson'daki bıçkı hanenin o büyük girdabına atmadan önce Buck'u ve özelliklerini öğrenmişler, Skid ile Nick'ten gördükleri yakınlığı göstermesi için üstelememişlerdi. Thorne'a olan sevgisi arttıkça arttı. Bütün insanların içinde yalnızca o yaz yolculuğunda Buck'un arkasına bir yük bağlayabilirdi. Thorn isteyince hiçbir şey Buck için fazla eziyetli değildi. Bir gün Sal'ın getirdiği gelirle durumlarını düzeltmiş, Tanana kaynaklarına doğru Dawson'dan ayrılmışlardı. Adamlarla köpekler 100 metre aşağıdaki çıplak kaya yataklarına dimdik inen bir yamacın tepesinde oturuyorlardı. John Thorn kıyıya çok yakın, Buck ise onun hemen yanı başındaydı. Thorn düşüncesizce bir arzuya kapılarak Hans ile Pit'in dikkatlerini yapacağı deneye çekti. "Atla Buck," diye emretti elini uçuruma doğru sallayarak. Bir sonraki an uçurumun hemen kıyısında Buck'a bütün gücüyle sarılmıştı. Hans'la Peter onları geri çekmeye çalışıyorlardı. "Çok garip," dedi Pit, yeniden konuşabilecek bir duruma geldiklerinde. Thorn başını salladı. "Hayır, harika bir şey bu. Aynı zamanda korkunç da. Biliyor musun, kimi zaman bu durum beni ürkütüyor. O ortalıktayken sana elimi bile sürmek istemem," diye belirtti Pit kararlı bir sesle. Başıyla Buck'u gösteriyordu. "Tanrı aşkı için ben de," diye ona katıldı Hans. Yıl sonu gelmeden Charlie City'de Pit'in korkusu gerçekleşti. Kötü huylu ve sinirli bir adam olan Kara Burton, Thorn iyi niyetli aralarına girdiğinde meyhanede bir tüysüzle dövüşüyordu. Buck her zaman yaptığı gibi başını pençelerinin üstüne koymuş, köşede yatıyor, efendisinin hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Burton bir anda ona bir yumruk indirdi. Thorn olduğu yerde döndü ve barın kıyısına tutunarak yere düşmekten kendini kurtardı. Çevreyi seyredenler bir havlama ya da uluma değil, bir kükreme olarak daha iyi tanımlanacak bir ses işittiler. Ve Buck'un vücudunun Burton'un boynuna doğru havaya sıçradığını gördüler. Adam içgüdüsel bir dürtüyle kolunu sallayarak canını kurtardı. Ama arkaya doğru yere yıkıldı ve Buck tepesine çullandı. Buck dişlerini adamın kolundan çıkarmış, boynuna doğru atılmıştı. Bu kez adam onu ancak kısmen durdurmayı başarabildi ve boynu yarıldı. Sonra kalabalık Buck'un üstüne atılarak adamı onun elinden kurtardı. Bir doktor kanamayı durdurmaya çalışırken o öfkeyle homurdanarak çevrelerinde dönüyor, yeniden saldırmaya çalışıyor, düşman sopalar tarafından geriye püskürtülüyordu. Olay yerinden hemen bir madenciler toplantısı yapıldı. Köpeğin yeterince kışkırtıldığına karar verildi ve Buck salıverildi. Ama bu olay ona yeterince ün kazandırmıştı. O günden sonra adı Alaska'daki bütün kamplara yayıldı. Daha sonra sonbaharda John Thorne'un canını oldukça başka bir biçimde kurtardı. Üç ortak Fort Mill ırmağının üstünde uzun ve ince bir sandalı hızla akan suların içinde sırıkla götürmeye çalışıyorlardı. Hans ile Pit kıyıdan gidiyorlar, ağaçtan ağaca ince bir manila ile ipiyle sandalın hızını kesmeye çalışıyorlardı. Bu arada Thorn sandalın içinde bir sırıkla onu aşağı indirmeye yardım ediyor, kıyıdakilere buyruklar yağdırıyordu. Buck kıyıda telaş içinde sandalı izliyor, gözlerini bir an efendisinden ayırmıyordu. Kayaların ırmağın üstünde bir raf gibi çıkıntıları yaptıkları çok kötü bir noktada Hans ipi boşalttı ve Thorn sandalı akıntıda sopa ile yönetmeye çalışırken kayalıklardan kurtulduklarında sandalın hızını kesebilmek için ipin ucu elinde kıyı boyunca koştu. Böylece sandal kayalardan kurtulup akıntıyla son hızla giderken Hans ipi çekti ama çok ani yapmıştı bu hareketi. Hızının kesilmesiyle sandal alabora oldu. Thorn sandaldan fırlamış, hiçbir yüzücünün sağ çıkamayacağı suyun en hızlı aktığı bölgeye doğru sürüklenmeye başlamıştı. Buck da aynı anda fırladı. 100 metre sonra suyun delice bir girdap haline döndüğü yerde Thorn'a yetişti. Onun kuyruğunu yakaladığını hissedince Buck kıyıya yöneldi ve o harika gücünün tümünü kullanarak yüzmeye çalıştı. Ama kıyıya yavaş yavaş yaklaşmalarına karşın akıntı hala korkunç bir hızla sürüklüyordu onları. Vahşi akıntının daha da çılgınlaştığı ve kocaman bir tarağın dişlerini andıran kayaların arasından parçalanarak geçtiği daha aşağılardan korkunç bir gürültü geliyordu. Son dik yokuşun başlangıcında suyun çekişi öylesine güçlüydü ki Thorn kıyıya ulaşmanın olanaksızlığını anladı. Hızla bir kayayı sıyırdı. Bir ikinciye çarptı ve ezici bir kuvvetle üçüncüsüne bindirdi. Buck'u bırakarak iki eliyle ıslak kayaya sarıldı ve çalkalanan suyun çağırtıları arasında bağırdı. git, Buk, git. Buk tutunamamış, umutsuzca mücadele edip yenilerek akıntıyla sürüklenmeye devam etmişti. Thorne'un emrini yenilediğini işitince kısmen suyun üstüne çıktı. Sanki son kez görmek istiyormuşçasına başını uzattı. Sonra uysal bir tavırla kıyıya döndü. Büyük bir güçle yüzdü ve tam yüzmenin olanaksızlaştığı, felaketin başladığı noktada Hans ile Pitt tarafından kıyıya çekildi. O çılgın akıntıda bir insanın ancak birkaç dakika kaygan bir kayaya tutunabileceğini biliyorlardı. Thorne'un tutunduğu noktadan oldukça uzakta bir noktaya kıyıdan bütün hızlarıyla koştular. Sandalın hızını kesmek için kullandıkları ipi hayvanı boğmayacak ve yüzmesini engellemeyecek bir biçimde Buk'un boynuna ve omuzlarına geçirdiler. Sonra da onu ırmağa attılar. Buk ırmağa cesurca atıldı ama yeterince düz atlayamamıştı. Yaptığı yanlışın farkına vardığında artık çok geçti. Hiçbir şey yapamadan geçip giderken Thorne onunla aynı doğrultuda ancak 5-6 kulaç ötedeydi. Buk sanki bir sandalmış gibi Hans onun hızını kesmek için ipi çekti. İp hızla akıp giden suların içinde iyice gerginleşti. Buk suların içine gömüldü ve vücudu kıyıya vurup yukarı çekilinceye dek suyun altından gitti. Yarı boğulmuş durumdaydı. Hans ile Pitt üstüne atılarak yuttuğu suyu çıkartmaya ve ona solunum yaptırmaya başladılar. Sendeleye sendeleye ayağa kalktı, hemen yere düştü. Thorne'un sesi zayıfça uzaktan kulaklarına geliyordu. Ne söylediğini anlamamalarına karşın gücünün sonuna geldiğini biliyorlardı. Efendisinin sesi Buk'ta bir elektrik şok etkisi yapmıştı. Ayağı sıçradı ve adamların önünde az önce suya atladığı noktaya koştu. Bir kez daha ip boynuna bağlandı ve Buk suya atladı. Ama bu kez doğru akıntının içine girmişti. Birincisinde yanlış hesap yapmıştı ama aynı hatayı ikinci kez yapmayacaktı. Pitt kıvrılmasını engellemeye çalışırken Hans ipi yönetiyor, gevşememesine dikkat ediyordu. Buk Thorne'un hemen üstünde bir noktaya gelinceye dek sürüklendi. Sonra bir ekspres gibi ona doğru yüzdü. Thorne onun geldiğini görmüştü. Buk arkasındaki akıntının gücüyle bir şahmerdan gibi ona çarptığında uzanıp kollarını o sert tüylü boynuna doladı. Hans ipi ağzının çevresine bağladı. Buk ile Thorne suyun altından hızla çekilmeye başladılar. Boğuşarak, soluksuz kalarak bazen biri bazen öbürü suyun üstünde ırmağın taşlık yatağına çarpıp kayalara vura vura kıyıya vardılar. Thorne Hans ile Pitt'in uzattıkları bir ağaç gövdesine tutunarak yukarı çıktı. Gözleri ilk anda Buk'u aradı. Onun zayıf ve cansız vücudunun başında Nick uluyor, Skid ıslak yüzünü ve kapalı gözlerini yalıyordu. Thorne da yara bere içinde olmasına karşın Buk'un vücudunu dikkatle inceledi. Sonuçta 3 kırık kaburga kemiği bulmuştu. "Tamam işte," diye belirtti. "Burada kamp kuruyoruz. Ve Buk'un kırıkları iyileşip yeniden yolculuk edebilecek duruma gelinceye kadar orada kaldılar. O kış davasında Buk başka bir gösteri daha yaptı. Belki fazla kahramanca değildi yaptığı ama adını Alaska'daki ün toteminde epeyce yükselten bir işti. Bu gösteri özellikle 3 adamı çok sevindirmişti. Çünkü getireceği kazanca çok ihtiyaçları vardı ve madencilerin henüz ayak basmadıkları bakir doğaya uzun zamandan beri arzuladıkları bir yolculuğa gerçekleştirmek istiyorlardı. Her şey Eldorado salonundaki bir konuşmayla başladı. Herkes sahip olduğu köpeklerle övünüyordu. Ününden dolayı Buk bu adamların başlıca hedefiydi ve Thorne inatla onu savunmak durumunda kalıyordu. Yarım saat kadar sonra bir adam kendi köpeğinin üstünde 250 kiloluk yük bulunan bir kızağı harekete geçirebileceğini ve yürütebileceğini söyledi. Bir ikincisi kendi köpeğinin 300 kiloluk bir yükü bile çekebileceğini ortaya attı. Bir üçüncüsü ise yükü 350 kiloya çıkardı. "Hah," dedi John Thorne. "Buk 500 kiloyu yerinden oynatabilir. Hareket ettirebilir mi? Yükle birlikte 30 metre gidebilir mi?" diye sordu Matt Hawson. Zengin maden yataklarının kralı. Küpeğinin 350 kiloyu çekebileceğini ortaya atan oydu. Hareket ettirir, onunla birlikte 30 metrede yürür dedi John Thorne kayıtsızca. Peki dedi Matt Hawson, özellikle ağır ağır konuşarak. Herkesin kendisini işitmesini istiyordu. Elimde yapamayacağını söyleyen 1.000 dolarım var. İşte burada. İçi altın tozu dolu koca bir para kesesini barın üstüne fırlattı. Kimse konuşmadı. Torn'un blöfü eğer bir blöfse görülmüştü. Ilık kanın yüzüne doğru fışkırdığını duyabiliyordu. Dili onu aldatmıştı. Buk'un 500 kiloyu çekip çekemeyeceğini bilmiyordu. Yarım ton. Bu büyüklük onu dehşete düşürüyordu. Buk'un gücüne büyük bir inancı vardı ve böylesine bir yükü harekete geçirebilecek yetenekli olduğunu sık sık düşünmüştü. Ama şu ana dek bu işin gerçekleşmesi olasılığıyla asla karşılaşmamıştı. Bir düzine adamın gözleri kendisine dikilmiş, sessizce bekliyordu. Üstelik 1.000 doları da yoktu. Ne o ne de Hans'la Pitt'te bu kadar paraya sahiptiler. Şu anda dışarıda duran bir kızağım var. 20 tane 25 kiloluk un çuvalıyla yüklü diye sürdürdü Madhouse'un kaba bir açlıkla. Onun için bu konuda kaygılanma. Thorn sesini çıkarmadı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Düşünme yeteneğini yitirmiş, onu yeniden kazanmak için bir yerlerde bir şey arayan bir adam gibi şaşkın bir havayla çevresini saran yüzlere bakıyordu. Eski arkadaşı Mastodon kralı Jim O'Brien'in yüzüne takıldı gözü. Yapmayı aklından bile geçiremeyeceği bir şey yapması için onu iter gibi görünen uğurlu bir başlangıç belirtisiydi bu. Bana 1.000 dolar borç verir misin diye sordu neredeyse fısıldayarak. Elbette diye yanıtladı O'Brien. Madhouse'ınkinin yanına ağzına dek dolu bir kese bırakarak ama şunu da belirtmeliyim ki John, şu hayvanın o işi yapacağına da fazla inancım yok. Yarışı görmek için Eldorado'nun müşterileri sokağa boşaldı. Masalar terk edilmiş, kumarbazlar ve bahisçiler bahse tutuşmak ve sonucu görmek için dışarı çıkmışlardı. Birkaç yüz kürklü, eldivenli adam ortada epeyce bir ara bırakarak kızağın çevresini sardılar. 500 kilo unla yüklü olan Madhouse'ın kızağı birkaç saatten beri orada duruyordu. Ve o dondurucu soğukta, sıfırın altında 15 dereceydi, kızak ayakları sıkı karın içinde iyice buz tutmuştu. Buk'un kızağı hareket ettiremeyeceğine 1'e 2 bahse giriyorlardı. Harekete geçmenin ne olduğu konusunda bir kavga çıktı. O'Brien, kızak ayaklarını sökmenin Thorne'un hakkı olduğunu, Buk'un kızağı durağan bir durumdan harekete geçirmesinin yeterli olduğunu belirtti.